Ayrım 19.
Sayfa 206. Donnelly'e göre kargaşayı getiren ve yıkımlara yol açan olayda birden fazla kuyruklu yıldızın varlığı söz konusuydu. Bunlardan biri İskandinav mitlerinde Fenris Kurdu adıyla anılıyordu. İkincisi ise yine mitlerde ayrıntılı olarak söz edilen Midgard yılanıydı ki iddialara göre o ortaya çıktığında denizler kabarıp karalara saldırıyordu. Donnelly çarpmadan önce dünyanın çok yakınından geçen bu ikinci kuyruklu yıldızın da okyanuslar üzerinde şiddetli gelgitlere neden olduğunu düşünüyordu. Ignatius Donnelly, AGE sayfa 143. Phaethon miti de Donnelly'e göre İskandinavların Ragnarok ile anlatmaya çalıştıkları büyük göksel facianın Yunan-Roma kültüründeki paralelinden başka bir şey değildi. Aniden ortaya çıkan iki kuyruklu yıldız dünyayı ateşe vermişler, güneşin önünü kapayıp karanlığa neden olmuşlar, nehirlerin kurumasına ve dağların kavrulmasına yol açmışlar, son olarak da uzun süreli soğuk bir evreyi, yapay bir kış mevsimini yaratmışlardı. Her iki hikayeyi üst üste koyup süslü ayrıntıları ayıkladığımızda dünyanın uzak geçmişinde kuyruklu yıldızlar tarafından yaratılan kargaşanın aslında oldukça sadık bir kaydına ulaştığımızı düşünüyordu Donnelly. Bu kargaşanın nedeni gökyüzünün yükseklerinde gerçekleşen bir olaydır, uzaydan gelmiştir, yıldızları tehdit etmiştir, belli takım yıldızların hizasından geçmiştir, yıkıcıdır, sarı renktedir, büyük bir ısıyla ilişkilendirilir, dünyayı ateşe verir, denizleri kurutur, parçaları yeryüzüne saçılır, dünyayı küllerle doldurur, güneş görünmez olur. Bir müddet tutulma sırasında olduğu gibi dünya karanlıkta kalır. Bir süre sonra geri döner, yeryüzünde bitki örtüsü yeniden oluşur. Nehirler ve pınarlar tekrar ortaya çıkar, dünya yenilenmiştir. Bütün bu süre içinde insanlar ya kuğular gibi su kenarlarında saklanmış ya da mağaralara sığınmıştır. Ignatius Donnelly, AGE sayfa 164-165. Ragnarok yayımlandıktan kısa bir süre sonra Endonezya'daki Krakatoa volkanının patlamasıyla yaşanan katastrof, jeolojik değişimlerin bilim adamlarının ileri sürdüğü gibi çok uzun süreçlere yayılmış, yavaş ve önceden tahmin edilebilir olmadığını söyleyen Donnelly'yi doğrular görünüyordu. Bazı jeologlar buzul teorisiyle ilgili ciddi kuşkularının bulunduğunu belirterek Donnelly'nin getirdiği alternatif açıklamayı dikkate değer bulduklarını ima ettiler. Ama o bunlarla yetinmiyor ve yersiz bir iyimserlikle bilimsel çevrelerde tezlerinin kabul edilip destek görmesini istiyordu. Yayıncısı D. Apletiona kendi bünyelerinde çıkan bir bilimsel dergide Ragnarok'tan söz etmeleri ve kendi bastıkları kitabı bilimsel platformda desteklemeleri çağrısında bulundu. Ama bu talebi net bir yanıtla reddedildi. Çünkü yayıncıya göre bilimsel dergilerde ciddiye alınacak yazı ve teorilerin yalnızca yetkili mercilerden yani akademisyenlerden gelmesi gerekiyordu. Apleton, Ragnarok'un ancak popüler yayın organlarında yer bulabileceği ve Donnelly'nin bununla yetinip mutlu olması gerektiği inancındaydı. Helen McKenwhite, AGE sayfa 182-183. Aslına bakılacak olursa Donnelly'ye karşı çıkan, daha doğrusu onun söylediklerini ciddiye almaya gerek görmeyenlerin itiraz ettiği konu, Phaethon ve Ragnarok mitlerinin ardında çok eskiden yaşanmış doğal afetlerin bulunması ya da bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmış olma olasılığı değildi. Hatta bir grup bilim adamı böyle bir olasılığın varlığını kabul ediyor ama söz konusu katastrofun Donnelly'nin iddia ettiği gibi yakın geçmişte değil ancak milyonlarca yıl önce gerçekleşmiş olabileceğini vurguluyordu. Asıl büyük sorunsa Donnelly'nin yöntemleri ve yaklaşım biçimindeydi. Bir hipotez de ortaya çıkıyor ama bunu sınarken gerçekleştiğini ileri sürdüğü olayın nasıl bir süreç izlediğiyle değil, niçin yaşandığıyla daha çok ilgilenir görünüyordu. Ve bu da kendi tezine göre yıkım getiren bir doğal afeti, ilahi bir mekanizmayla ilişkilendirme çabasından kaynaklanıyordu. Kuyruklu yıldız çarpmasıyla ilgili ayrıntıları içeren hiçbir veri ya da kanıta yer vermiyordu çalışmasında. Tam olarak ne zaman olmuştu sözünü ettiği olay? Yeryüzünün hangi bölgesinde gerçekleşmişti? Bunları destekleyecek jeolojik ya da arkeolojik veriler nelerdi? Donnelly olayın kendisinden çok gerçekleşme gerekçesi ile ilgilenir gibiydi ve buna kendi çok fazla kaptırıp kitabın final bölümlerinde kutsal kitap üslubunu hatırlatan ifadelerle insanlara vaaz vermeye çalışıyordu. İnsanlar doğruluğa ve adalete değer verir, maddi hırslara kendini kaptırmazsa Tanrı da bu gezegeni ve insanlığı kuyruklu yıldız çarpmalarından ya da başka tehlikelerden koruyabilirdi. Donnelly sözünü ettiği büyüklükte bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması durumunda yaşanması olası gelişmelerle ilgili ayrıntıları sıralıyordu kitabında ama bu tür bir çarpışmadan geriye mitlere yansıyacak anılar kalamayacağını, çünkü insanlığın böylesi bir felaket sonrasında yeryüzünde varlığını sürdürebilmesinin neredeyse olanaksız olduğunu kabul etmeye yanaşmıyordu. Su kaynakları kuruyacak, bitki örtüsü neredeyse tümüyle yok olacak, uzun bir süre güneş ışığı kalın bir tabakayla perdelenecek, solunan hava zehirli partiküllerle dolacak ve ısı hatırı sayılır oranda düşecekti. Üstelik böylesi bir felaketten sonra koşulların tekrar normale dönmesi, ortalama insan ömrüyle kıyaslandığında oldukça uzun bir süre gerektirecekti. Bu durumda kuyruklu yıldızla ilgili anıları mitler yoluyla gelecek kuşaklara aktaracak birilerine gerek kalmayacaktı dünyada. Çünkü zaten gelecek kuşaklar diye bir şey de olmayacaktı. Ignatius Donnelly'nin Ragnarok'ta ileri sürdüğü kimi iddialı önermeler, inandırıcılık sınırlarının hayli dışında kaldı ama aslında kitapları oldukça önemli bir ilk adım niteliği taşıyordu. Klasik filozoflardan 2500 yıl kadar sonra mitlerde anlatılanların ardında çok eskilerde yaşanmış gerçek olayların yaratabileceği fikrini insanlığa bir kez daha anımsatıyor ve bir anlamda herkesi bu sorun üzerinde dikkatle düşünmeye davet ediyordu. Üstelik bunu yaparken güvenilir yöntemler kullanmış olmamasına karşın eski metinler ve anlatılarda yer alan kritik olgular arasında ilginç ve çarpıcı paralellikleri, sezgi gücü sayesinde yakalamış ve modern bilimin sıkı sıkıya sarıldığı paradigmanın sağlamlıktan ne denli uzak olduğunu da gözler önüne sermişti. Hepsi bir yana muhafazakar bilim ortodoksisinin ön yargılı ve bürokratça yaklaşımlarına modern çağda hedef olan ilk araştırmacıydı Donnelly. Bütün bunlar kitaplarında ileri sürdüğü kimileri fazlasıyla mistik tezlere kuşkuyla baksak ve çoğu iddiasında fazla ileri gittiğini düşünsek de bu ilginç yazarın değerini ve önemini teslim etmemizi gerektiriyor. Yanlışları ne denli çok görünürse görünsün, doğru bir kuşkuculuktan yola çıktığı ve genel kabul gören, adeta çözülmüş, yanıtlanmış, bitmiş gözüyle bakılan soruların altına birer muhalefet şerhi koyarak insanları bir kez daha düşünmeye çağırdığı için Ignatius Donnelly'yi ayrı bir yere koymak durumundayız. Franz Kugler, Mit Yorumunda Bir Milat. Fayton'un göklerdeki tüyler ürpertici gezintisiyle ilgili ayrıntılar kimi noktalarda Pseudo-Sibylline kitaplarındaki pasajlarla ilginç benzerlikler ve paralellikler içeriyor. Bunu fark eden ve Donnelly'nin spekülatif denemelerinden 40 yılı aşkın bir süre sonra gerek Phaethon mitinde gerek Sibylline fragmanlarındaki eskatolojik ipuçlarında uzak geçmişte yaşanmış gerçek katastrofların izlerinin gizlendiğini düşünen ilk modern çağ bilim adamı ise Franz Xaver Kugler. Cizvit eğitimi almasına ve ölene dek bu dini grupla bağlarını sürdürmesine karşın rahatlıkla 20. yüzyılın en radikal ve analitik düşünceye sahip bilim adamlarından biri olarak niteleyebileceğimiz Kugler, akademik kariyerine kimya öğretmeni olarak başlar. Ancak 1894 yılında yakın dostu, astronom ve matematikçi Joseph Epping'in ölümünün ardından alan değiştirerek onun çalışmalarını üstlenmeye ve sürdürmeye karar verir. Bu tarihten itibaren de bütün zamanını eski Mezopotamya astronomisine ve matematiğine ayırır. 19. yüzyıl boyunca elde edilmiş eski Asur ve Babil çivi yazısı tabletlerinden astronomi ve matematikle ilgili olanları dikkatle sınıflayan ve bunların çevirilerini, yorumlarını ve ayrıntılı dökümlerini yapan Kugler, yoğun ve disiplinli çalışması sayesinde bu alandaki en önemli uzmanlardan biri olarak anılacaktır zaman içinde. Die Babylonische Mondrechnung, Babil'de Ay Hesapları 1900 ve Sternkund and Standienst in Babel, Babil'de astronomi ve yıldız gözlemciliği 1907 başta olmak üzere birçok yapıtı bugün hala Mezopotamya astronomisi ve matematiğiyle ilgili birincil başvuru kaynakları arasındadır ve Kugler'in Otto Nogboer, Abraham Sachs, B.L. van der Waarden gibi uzmanların öncülüğünü yaptığı, onların yolunu açtığı kabul edilmektedir. Kugler'in değerini ve önemini anlamak için ilkin az önce kısaca değindiğimiz Donnelly'ye yönelik tepkilerin ve yok sayma tavrının 19. yüzyıl sonlarında iyice kemikleşmiş bir bilim bürokrasisinin genel davranışı haline geldiğini anımsamamız, ardından da yine aynı dönemlerde farklı eski çağ toplumlarının kültür ve mitlerindeki paralelliği, Mezopotamya kültürünün difüzyon yoluyla yayılmasına bağlayan tutucu yaklaşıma dikkat etmemiz yeterli. Franz Xaver Kugler, çağının bu yaygın Babilci, Pan-Babilonist düşüncesinden dikkatle uzak durarak farklı uygarlıkların mitlerinde aynı unsurlara ve olaylara rastlanmasının kültürel difüzyonla değil, bütün bu farklı uygarlıkların aynı göksel olaylara tanık olmasıyla açıklanması gerektiğini savunmuştu. Peter Lancaster Brown, Megalites, Myths and Men, sayfa 266. Birbirine çok benzeyen mitler bir kültürel alışverişin değil, insanların belleklerinde derin izler bırakan ortak tanıklıkların sonucuydu Kugler'e göre. Yaklaşık 30 yılını Sümer, Akat ve Asur çivi yazısı tabletlerin deşifre edilmesine ve sınıflanmasına veren Kugler'in, bir eski çağ mitolojisi araştırmacısı değil, Mezopotamya ve Yakın Doğu astronomisi ve matematiği uzmanı olduğunu anımsamakta da yarar var. Değişik kazılarda elde edilen on binlerce tableti titiz bir elemeden geçirerek, içlerinde astronomi ve matematikle doğrudan ilgili olanları ayıklayıp kategorilere ayıran ve bu yorucu çalışmanın ardından parçaları bir araya getirerek elindeki eski metinleri yorumlayan Kugler, Sümer, Babil ve Asur astronomisine ilişkin bilgilerimizin büyük çoğunluğunu borçlu olduğumuz bilim adamlarının başında geliyor. Dolayısıyla elindeki malzemeye ilahiyatçı ya da edebiyatçı yaklaşımıyla değil, matematikçi ve astronom gözüyle bakıp değerlendiren bir uzmanla karşı karşıyayız burada. Bu nedenle Kugler'ın ölümünden 2 yıl önce kaleme aldığı ve bugün katastrofizmin öncü çalışmaları arasında değerlendirilen Siebelinischer Sternkampf und Phaeton in Naturgeschichtlicher Beleuchtung, Sibylline Yıldız Savaşları ve Phaeton'un Doğal Tarih olarak Okunması adlı kitabı ayrı bir önem taşıyor. 1927 yılında yayımlanan bu kısa incelemede Kugler, söz konusu muamma mitlere iki ayrı kaynaktan beslenerek farklı bir açıklama getirmeye çalışıyordu. 30 yıl boyunca okuyup yorumladığı ve sınıfladığı astronomik kayıtlarda dikkatini çeken sıra dışı göksel olaylarla ilgili olarak eskilerin düştüğü notlar ve 20. yüzyıl başlarında jeologların yeni bulgularıyla ortaya çıkan meteor çarpması sonucu oluşmuş büyük yüzey değişiklikleri. Kugler, Phaeton mitinde anlatılanların bir mevsimsel doğal yenilenme teması ya da ahlaki bir ders falan içermeyip, doğrudan doğruya yaşanmış bir afetin izlerini taşıdığı kanısındaydı. Onun çözümlemelerine göre bilinmeyen bir gök cisminin dünyaya yaklaşması sonucu yaklaşık İsa'dan önce 1500 dolaylarında göklerde büyük, parlak bir ateş topu görünmüş ve bu gök cismi kısa bir süre sonra parçalar halinde dağılıp dünyaya büyük olasılıkla Etiyopya'ya çarparken etkileyici ve ürkütücü meteor yağmurlarına neden olmuştu. Phaeton mitinde anlatılan bütün ayrıntılar mitlerin ve şiirselliğin yarattığı ambalaj kazındıktan sonra yaklaşık 3500 yıl önce yaşanmış büyük bir katastrofun toplumsal bellekteki tortularını oluşturuyordu. Kugler, yenilikçi ve devrimci fikir ve çözümlemelerin yaygınlık kazanabilmeleri için yalnızca dar bir uzmanlar grubuna değil çok daha geniş kitlelere duyurulmaları gerektiğinin farkındaydı. Bilimsel akademik çevre ve uzmanların üzerinde ustalaşabilmek için yıllarını verdikleri teknik rutinlere ve bunlara sıkı sıkıya bağlı genel kabul gören tezlere tutsak olduklarını düşünüyordu. Livio C. Stashini, Cuneiform Astronomical Data and Celestial Instability, Alfred de Grazia editörlüğündeki The Velikovsky Affair, Scientism vs. Science adlı derleme sayfa 124. Bu nedenle Sibylline Yıldız Savaşları adlı kitabını kamu ilgisine yönelik yazılar başlıklı yeni bir dizinin ilk adımı olarak yayımladı. Eski metinlerin çoğu bilim adamları tarafından saçma bulunarak dışlanmış, bunların gerçek kozmik olgulara referans içerdiği yorumunun yapılması bir yana anlamlı alegoriler olarak açıklanmaları bile kimse tarafından başarılamamıştır, diyordu Kugler. İtiraf etmeliyim ki ilk denemelerimde ben de bundan farklı bir şey yapamadım ama Babillilerin astronomik ve astromitolojik kavramlarını içeren çivi yazısı dokümanların deşifre edilmesi yolunda uzun yıllar boyunca edindiğim deneyim bana şunu öğretti ki, Doğuluların özellikle de eski Doğu toplumlarının fikir sistemleri biz Batılılara anlamsız görünse de kendi içinde mantıklıdır ve gerçek olgulara dayanan bir temele sahiptir. Franz Xaver Kugler, Sibylinischer Sternkampf und Phaeton, sayfa 8-9. Yöntemini antik toplumların göksel mitlerinin deşifre edilmesi sırasında edindiği deneyim ve bilgilere dayandıran Kugler, ilkin referans verilen olgunun yani Phaeton ve Sibylline'da simgeler olarak kullanılarak sözü edilen göksel afetin ne olduğunu saptamaya yöneldi. Ardından da bunun ne zaman ve nasıl bir seyir izleyerek gerçekleştiğini bulmaya çalıştı. Eski çağ tarihçilerince düzenlenmiş, birbirleriyle tutarlılığa sahip kronolojileri ve uzak geçmişe ilişkin göksel kayıtları bir araya getirip inceledikten sonra, Phaeton mitinin dile getirdiği afetlerin ateş ve sel olmak üzere iki yönünün bulunduğu, Afrika'ya Etiyopya ve aşağı Mısır ateş yağarken, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'in kuzey bölgelerinde seller, gelgit dalgaları, su baskınlarının yaşandığı, yaşlı Pliny'nin notlarında ve döneme ilişkin diğer gözlem kayıtlarında sözü edilen Tipon kuyruklu yıldızının geçişinin ve eski ahitin Exodus kitabında Mısır'ın başına geldiği söylenen felaketlerin Phaeton mitinin dile getirdiği olaylarla eş zamanlı olduğu sonucuna vardı. Bu veriler döneme ilişkin gökyüzü konumlarını hesapladığında mitlerde sunulan simgesel referanslarla da birebir uyumluydu. O günün koşulları içinde kesinleşmiş olduğu düşünülen bazı kronolojik veriler ışığında Kugler, İsa'dan önce 1528 ya da biraz daha öncesi gibi bir tarih saptadı. Tezini doğrulayacak ya da destekleyici bilgi sağlayacak jeolojik verilerden yoksundu. Bu nedenle kıyıları yutan dalgalar, aniden mevsimlerin değişmesi ya da şiddeti deprem ve sarsıntılar gibi unsurları kanıtlayacak bulgular elde edemedi. Eğer Kugler bu araştırmasını 70 yıl sonra yapma olanağına sahip olsaydı, aradığı tarihin İsa'dan önce 1650'nin hemen sonrası olduğunu bulmakta gecikmeyecekti. Diğer yandan, tıpkı yaşlı Pliny'yi kaynak olarak kullanan bazı Rönesans yazar ve tarihçileri gibi Kugler'ın da kafası karışmıştı. Pliny geçiş yapan Tipon kuyruklu yıldızının alışılmış kuyruklu yıldız görüntüsü vermeyip yuvarlak ve çok parlak bir yapıya sahip olduğunu, gökte ikinci bir güneş gibi ışıldadığını ve adeta bir gezegene benzediğini söylüyordu. Yuvarlak bir ateş topunu andırıyordu bu gizemli ve ürkütücü nesne. Kugler de olabildiğince tedbirli davranmaya çalışarak Phaeton'dan ya da Tipon'dan söz ederken terminolojik olarak garip görünse de güneşe benzeyen meteor ifadesini yeğledi. Livio C. Stachini AGE sayfa 130. Phaeton mitinde ve Pseudo-Sibylline kitaplarında anlatılanların gerçek göksel olgulardan esinleniyor olabileceğini düşünen bilim adamları, bu radikal adımı atmaya cesaret edemeyip, söz konusu astronomik verilerin sıra dışı ve spesifik bir olayı değil, rutin ve sürekli yinelenen doğal döngüleri simgelediğini vurgulamakla yetinmişlerdi o güne dek. Yani Phaeton miti bilinen, belirli, yaşanmış bir olayı değil, defalarca yinelenen sıradan bir olguyu, mevsimlerin değişmesini ya da güneşin batı ufkunda yok olup sabahları doğuda yeniden belirmesi gibi doğal bir süreci olağanüstüymüş gibi göstererek anlatıyordu. Gök cisminin büyük, çok parlak ve yuvarlak bir görüntüye sahip olması, onun güneşle aynı grup içinde değerlendirilen bir yıldız olmasından kaynaklanıyor olabilirdi ancak. Dolayısıyla Venüs'ün bir süre görünürden yok olduktan sonra doğu ufkunda sabah yıldızı olarak belirmesi, efsanenin esinlendiği göksel olgulardan biri olmalıydı. egemen bilimsel paradigmanın sadık ve muhafazakar izleyicilerinde alışık olduğumuz sık görülen bir tavır. Mitlerin neredeyse tümü başka bir şeye benzetmeye dilleri varmadığı için yalnızca mevsimsel döngülerle ya da gece gündüz karşıtlığıyla ilişkilendirilir. Uzun ve sivri yapıya sahip her anıt, fallus, yuvarlak ya da eliptik her ikon, vulva simgesidir. Eski toplumların astronomik kayıtlarından kaynaklanan metinler ya batıl inanca dayalı saçma sapan kehanetler ya da bildik gök cisimlerinin alışılmış yörüngeleriyle ilgili alegorilerden ibarettir. Başka ne olabilir ki zaten? Modern dünyanın bilimsel kurumlaşmasını teslim alan paradigmaya göre astronomi ancak son 400 yılda gelişmiş ve ortaya çıkmış bir bilimdir. Ve bundan öncesine ait veriler yalnızca eski toplumların büyü törenleri ya da mevsimsel döngülerle ilgili bereket kültü takıntılarıyla açıklanabilir. Bilinen tarih çağlarında söz gelimi Phaethon mitiyle ilgili Kugler'ın önerdiği İsa'dan önce 16. yüzyılda dünyayı ciddi biçimde etkileyen bir katastroftan söz etmek, Kepler ve Newton amentülerine bağlı, istikrarlı ve uyumlu evren ninileriyle ters düşmek anlamına gelecektir. Bilimsel bakış olarak sunulan paradigma, büyük katastrofları milyon yıllarla ölçülen çok uzak geçmişe yerleştirerek insanın yeryüzünde uygarlık oluşturmaya başladığı evre olarak değerlendirilen son 5000 yılın böylesi radikal değişimlerden uzak olduğu varsayımını empoze etmek üzerine kurulmuştur. Bu elbette fazlasıyla ideolojik ve özünde sınıfsal bir bakış açısıdır. Çünkü bugün geldiği noktada ve buraya varana dek uygarlığın yalnızca insana bağlı değişkenlerin denetimi altında evrim gösterdiğini varsayarken, günümüzdeki koşulları ve egemen yapıyı da değişmez bir sonuç, hatta doğruluğu ve rasyonelliği tartışılamayacak olan bir nihai durum gibi sunar. Gözlerinizi gökyüzünden çekip yere indiriniz ve size öğretilen, sunulan yapı içinde biçilmiş olan role bürününüz. Yalnızca günlük yaşamlarınızın rutin ayrıntılarıyla uğraşınız. Mutlak doğrular, küçük pragmatik ayrıntılar biçiminde küçücük dünyalarınızdaki yaşamın içinde saklıdır. Büyük, evrensel sorunların yanıtlarını ve çözümlemelerini ise tıkır tıkır işleyen sistemin kurumsal bilim bürokrasisi sizin adınıza üstlenmiş durumdadır. Rahat olunuz. Paradigmanın emrettiği buydu ve sistemin mekanizmalarına uyum sağlamak zorunda bırakılan bilim bürokratlarını da kurumsal çatılar altında aynı dogmatik ve ön yargılı bakış açısına sahip olmak üzere eğitiyordu. Pseudo-Sibylline kitaplarının İngilizce çevirisinin editörlüğünü yapan F.V. Blass, bu nedenle kitap 5'in son dizelerini akıl dışı final olarak nitelendiriyor. Bilim tarihi uzmanı Edmund Hope, yine aynı nedenle o dizelerde anlatılanları bütünüyle saçma sapan bulduğunu söylüyordu. Livio C. Stacchini, AG, sayfa 131. Ancak tutucu bir Hristiyan kurumunda Cizvitler arasında yetişmiş olmasına karşın eski çağ astronomisi alanındaki engin bilgi birikiminin ve deneyiminin de katkısıyla Franz Xaver Kugler çok daha esnek ve açık fikirli yaklaşıyordu meseleye.